Ayrım 7.
Bu kitabı o günlerde de aslından okumuştu. Araçların markalarını değiştir, siyah kukuletaları kara bezlere ve gözlüklere çevir, yılları, günleri, tarihleri biraz geri ileri oynat. Farklı mısın, değil misin? Engin mi, Ayşen mi, Ayşen Engin mi? Ömer'in dizlerine kapanıp yakasına yapışıp, beni bırakma diye mi haykıracaksın? Ya da ona bensiz sen ne yapacaksın diye mi soracaksın? Hiçbirinin anlamı yok. Çünkü zaten özel hayatlar diye bir şey yok. Ayşen'le Ömer'in çocuğu da Galeno'nun betimlediği bir tarih dilimi içinde doğacak. Asıl sorun bu. Asıl sorun özel hayatları özel hayatlar olarak yaşamanın suç oluşu. Kitabı bırakıp yanda alçak tezgahın üstündeki kaptan ilice parlak bir elma alıyor. Kabuklarını ağır ağır soyuyor. Soyduğu kabukları sobanın üstüne koyuyor. Bir şeftalinin, bir üzümün tadı. Yaşamak başka ne ki? Özel hayatlar artık ancak başkalarının ağzından, yabancıların diliyle söylenebilir. Çeviri hayatlar. Bir sabah şurada bu koltukta oturan yazar dostuna olabildiğince yüksek sesle, yanan elma kabuklarının kokusunu duymak ne hoş. İnsan burada bile kendini elma bahçelerinde dolanıyormuş sanabilir demişti. Odayı ansızın değişik bir ışık dolduruyor. Başını çevirip eprimiş tığ işi yarım perdelerin üstünden gökyüzüne bakıyor. Hem güneş hem kar. Ne tuhaf hava. Ayşen pencereden dışarı baktı. Hem güneş hem kar. Ne tuhaf hava. Ömer elindeki gazeteyi hem de tam uzun yıllar birlikte yaşamış olduğu kadının tatlı tatlı gülümseyen yüzünün orta yerinden ikiye katladı. İlgisizce bir yana bırakıp camın önüne kadınlığının en zengin çağındaki Ayşe'nin yanına gitti. Onun fil dişi ince sabahlığı içindeki diri, istekli gövdesine sarıldı. Dışarı öylece birlikte baktılar. Kızlarının okul taşıtına doğru koştuğunu gördüler. Ayşen, çantası da ne kadar ağır, Ömer. Uçuşan karların ortasında çantalı bir kelebek. Ayşen, çok şirin bir kız oldu. Ömer, annesinden güzel değil. Ayşen, aa yapma şimdi. Ömer, hadi yatalım. Ayşen, aç gözlü seni. Sahi kızımıza yılbaşında ne alalım? Ömer, Barbie alalım mı? Gülüştüler. Ömer, Ayşe'nin oracıkta camın önünde istekle uzun uzun öptü. Onları karşı camlardan kim gördü? Gözlüklü, boyalı saçlarının dipleri bir santim ak ve yalnızlığından ötürü başkalarının hayatını gözetleyen bir kadın gördü. Fil dişi sabahlıklı bir yıldızla kır saçlı adam camın gerisinde koklaşıyor, okula giden kırmızı paltolu kızlarına bakıyorlar. Adam 60'ını çoktan geçmiş olmasına karşın sağlıklı, dinç, aşk dolu. O işte, Profesör Doktor Ömer Uzel. Hani ekonomimiz üzerine sürekli makaleler yazan, önemli yerlerde sık sık açık oturumlara katılan, konferanslar veren, televizyon ekranında okumuş kadınların yüreklerini hoplatan. Ömer, bana yeniden hayat verdin Ayşen. Ayşen, sana aşığım, hep aşıktım. Kızları başını yukarı kaldırdı, onlara el salladı. Onlar da ona, çocuğun okul taşıtına binişini mutlulukla, sabırsızlıkla izlediler. Taşıt gitti. Onlar da tutuşmuş nefesleri birbirinin içinde geniş ve rahat yatak odalarının geniş ve rahat yatağına attılar kendilerini. Gözlüklü kadın için bu kadarını varsaymak hiç güç değil. Aşağıda solgun gün ışınlarıyla karışık yağın karın altında zıplayıp oynayan çocuklara bakıyor. Okul taşıtı yok. Pencerelerde istekle birbirine sarılmış ana babalar yok. Çocuklar yere düşer, düşmez eriyen karın çamura buladığı ucuz bir topu ayaklarından kaçırıyorlar. Top aşağıdan gelen bir arabanın altına doğru yuvarlanıyor. Onlar da topun peşinden gözü kara koşuyorlar. Çığlık çığlığa. Arabanın sürücüsü büyük bir gıcırtıya fren yapıyor. Araba kayıyor, sol yanda duran 4 yaşlarındaki oğlana çarpıyor. Oğlan yarım metre öteye fırlıyor. 4 ayak üstüne düşmüş kediler gibi hemen kalkıp ötekilerin arasına karışmaya çalışıyor. Pencerenin önünde yüreği ağzında. Bir gün biri gidecek bunların. Nasıl olur da bu kadarcık çocukları araba yolu üstüne salarlar? Nerede anneleri babaları? Hepsi de bıkkın, bezgin. Kar serpintisi baskın çıkıyor. Güneşin yüzü biraz örtülüyor. Çocuklardan büyükçesi çamurlu topu yakalayıp arabanın çarptığı çocuğun başına vuruyor. Oğlan ancak o zaman büyük bir yaygarayla ağlamaya başlıyor. dizlerinden aşağı kan. Karşı camlardan birinden genç bir kadın başı uzanıyor. Kulaklarında madenden iri küpeler. Ağlama gebertirim. Sonra hem hırçın hem bezgin ekliyor. Aa Cezmi bak hele, hem kar hem güneş. Hem kar hem güneş. Ayşe'nin bencillikten, hırçınlıktan, en çok da acımasızlıktan artık yorgun düşmüş sesi. Ömer bu sesi işitmedi bile. Gazetedeki fotoğrafa bir kez daha baktı, altındaki yazıyı yeniden okudu. Bu anaforta kendi kendine yüzebilmesi ne güzel, işte başardı. Ayşe'nin aynı hırçın sesi. Sana söylüyorum, kızın el sallamayacak mısın? Ömer kalın çerçeveli gözlüklerini düzeltti. O da gazetedeki resme gülümsedi. Bir dakika. Ayşen sinirli sinirli homurdandı. Yalnız kitaplar, yalnız gazeteler. Başka hayatımız yok ki zaten. Ömer en soğuk ses tonunu bulup çıkardı. İçine girmek istediğin hayat bu değil miydi yoksa? Ayşe'nin gözleri ansızın dolu dolu oldu. Sesi titrek. Sevilmek istiyordum. Sadece sevilmek. Camın önünden uzaklaştı, hıçkırarak odadan kaçtı. Ömer gazeteyi bıraktı, kalktı. Sakin sakin gülümseyerek telefonun yanına gitti. Aysel'i aramalı, onu kutlamalıyım. Ama Aysel, birkaç ay önce yabancı bir ülkedeki bir otele gönderdiği çiçeklere teşekkür bile etmemişti. Yurda döndüğünden bu yana da kendisi çağırıp sormamıştı. Elinden geldiğince uzak. Ben aramasam o hiç aramayacak. Demek yaralar sarılmış, yeri de çoktan soğumuştu. Hatta kabuk bağlamış. Biraz çekinik, yine de çevirdi numaraları. Telefonun ziliyle irkiliyor. Ömer olabilir mi? Odur. Fakat açmayacağım. Mutlu mu, mutsuz mu? Yeni hayatından, babalıktan falan hoşnutumu bilmiyorum. Daha doğrusu uzağımda soluk alıp veren her şeye kadar biliyorum onu da. Böyle olunca, yabancılar gibi, ne konuşacağız? Kutlarım, teşekkür ederim. Hava çok tuhaf bugün. Hem kar hem güneş, öyle. Telefonun sesine ne oldu? Cızırtı var yine, iyi konuşulmuyor. Evet, anlaşılmıyor. Bu telefonlarda hep böyle. Bizimki dün bütünüyle kesildi. Bizim de sular kesikti. Hay Allah bu cızırtı. Telefonun zili durmak bilmiyor. O zaman nedense kaldırıyor almacı. Ömer değilmiş, yazar dostuymuş. Dün gece yarısına doğru da aramıştı. Onur plaketleri için ne denir, böyle günler nasıl kutlanır pek bilemiyormuş. Yazarlar yazar. Günlük hayat içinse pek söz bulamazlar söyleyecek. Ne desem, ne desem diye gece yarısına dek ovunmuş. Şimdi de bir yandan özür diliyor. Sakın uyandırmış mıydı? Günün güzel olsun demek. Öylece içinden gelivermişti. Kendini mutlu mutlu telefonun kordonuyla oynarken yakalıyor. Ne içine kapalı, ne utangaç adam. Gözleri en derin, en anlamlı şeyleri söyler. Sesi de. Ama ağzı, dili. Onu hep yüreklendirmem gerekir. Yine öyle yapıyor. Bir gün dostluğundan, iyi gün dileklerinden yoksun kalırsam ya da ben senin değerini bilemezsem ne kadar yazık olur. Sevindi mi? Yüzü nasıl? Bilmiyor. Hayatlarımız birer telefon hayatı olup çıktı. Biraz gazetedeki haberle dalga geçiyor, gülüşüyorlar. Yazar dostu o halde akşama toplantıda görüşeceklerini söylüyor. Haber yazısı yanlışlarla dolu. Ama güzel bir resmini basmışlar. Bilmem ki nereden bulmuşlar. Ne zaman çekildiğini bile anımsamıyorum inan. Aman yarabbi, ne ikiyüzlülük. Fotoğrafı nereden bulduklarını da biliyorum. Kimin nerede çektiğini de. Telefon eden Ömer olsaydı. Ömer, bu fotoğrafı ben çekmiştim, anımsıyor musun? Aysel, evet canım. Birlikte gittiğimiz o kısacık tatildi. Ömer, ne güzel bir tatildi. Tatil güzel miydi? Neşeye gerekli her tür cesareti yok eden 3 gün. O 3 günün sonunda objektife bu kadar içten gülümsemiş olabilir miyim gerçekten? Ömer, Aysel, perdesinin bir kanadı sarkmış balkon demirleri paslı deniz kıyısı motelinin leopar desenli battaniyeleri olan odasındalar. Odada hafiften bir lağım kokusu. Ömer, neden geldik buraya kuzum? Su yok, elektrik yok. Ancak sabahtan akşama şu cırlak müzik. İkimiz varız ya, ama bu artık sana yetmiyor. Kimseye yetmez. Böyle bir motelden de, böyle bir tatilden de kimse hoşnut kalmaz. Dinle Ömer, konuşmalıyız. Çıkmazdasın biliyorum. Bu yüzden de her şey batıyor sana. Bu tatili ben istedim. Senin için istedim. Peki, İkimiz için istedim. Ben çıkmazda falan değilim. Ben. İkimiz yokmuşuz. Yoktuk. Suskunluk, suskunluk. Birbirinden ilk kez bu kadar sıkılan iki kişi. Tam 3 gün, 3 gece. Gerçekten. Neden gitmiştik sanki? Ayşen henüz dışarıda bir pastanede buluşma önerisini de yapmamışken. 3. günün sabahı nasılsa güneş denizin yüzünü biraz ışıldattığında Ömer sanki birlikteliklerinden son bir an edinmek ister gibi. Şurada bir fotoğrafını çekebilir miyim? Cesaret Aysel, cesaret. Haydi gülümse, çıt. Kederin çağırdığı cesaret. Ömer'e bu son gülümseyiş şimdi bir gazete sayfasına yapışıp kalmış. Ne acıklı bir tatildi Ömer. Hayır, bu fotoğraf orada çekilen fotoğraf değil. Orada fotoğraf falan çektirmedik biz. Bütün gücümüzü seferber edip gider ayak kederi gülünç şakalarla aşmaya çalıştık o kadar. Çünkü ne de olsa salt özeli değil, geneli de yırtılıp parçalanmış bir tarih içinde insan kendinden bunca hoşnutlukla gülümseyemez. Neşeye cesaret de az ya da çok bir zaman ister. Ayakkabılığın önünde ağzında bir ıslıkla nasıldı bu parça Aydın'la söyleyip durduğumuz. Baber et change, bu baber, bu baber. İçi muflonlu botlarını temizliyor. Aynı botlar, ayağımda rumbalar, sambalar oynadığımız. Güneş karı geriletebilirdi pekala. Şimdi yollar vıcık vıcık bir çamurla kaplanır. Ama ben taksiye bineceğim. Gündeme öyle yazdım. Botlar, çamurlu yollar, taksi falan der demez o sabah o genç kadın. Elbette canım, neşe kederden daha çok cesaret istiyor. Yine pis, yine insanın her umudunu yok eden bir sabah içinde bir kar çiçeği gibi karşıma çıkıveren o genç kadın. Adını bile öğrenemedim, sormayı unuttum. Ama o günler yeni bir romana çalışan yazar dostuna, romanında bu kadının da mutlak bir yeri olsun, adına da Kardelen'di demişti. İtilirsin, kakılırsın, yerlere düşersin. Kalkarsın, yeniden itilirsin, yeniden kalkarsın. Kalkarız. Ağır siklet boks şampiyonu karşısına çıkarılmış, şikeli maçın acemi cılız yumruk düşkünü gibi. İşte yine yerdeyiz. 1, 2, 3, toparlanıyoruz. 3, gayret. 4, biraz daha gayret. 5, dizlerimizin üstüne kalktık bile. Cesaret. 6, bravo. Kalkman 2 tur atmadan daha gözünün üstüne yediğin yumrukla yerlerde. Yine kalkarız. 1, 2, 3. Sonunda öyle olur ki insan kalkabilecek olsa da kalkmak istemeyebilir. Bunu bilinçle seçebilir. Uyumu, maçı, başarıyı kökünden reddedebilir. Yepyeni bir baş kaldır olabilir. Yeniz, siz her zaman genç kalmalısınız. Hep böyle. Aysel, insan ringe çıktı mı korkuların içine gömer. Görünüş her şey demek değildir. Yeniz, ringin umurunuzda olduğunu hiç sanmıyorum. Sizi gördüm, seçtim sizi. Yanılmış olamam. Aysel, dinleyin. Ne yamama bağlılıklardan hoşlandım, ne yamama umutlardan ve inançlardan, ne de yamama bir hayattan. Yeniz, ama buradasınız. Bir gençlik turundasınız. Aysel, biletleri satan kız beni kendi hayatımın dışına sürmek istiyordu. Dağcılık mı yapacaktınız? Böyle dedi. Botlar ne kadar da kirlenmiş. Üstelik her temizleyişimde biraz daha daralıyor sanki. Botları bir yana koyup yabanlık rugan iskarpinleri deniyor. Kötü. Giyilmeye giyilmeye tam takır olmuşlar. Batan tırnakları feci acıtıyor. Ömer'le Ayşe'nin benden başka çağrılısı bulunmayan nikahına katılmış rugan iskarpinler. Ondan bir hafta önce Ömer'le çıkılmış bir akşam yemeğinde giyilmiş rugan iskarpinler. O zamanlar hiç mi sıkmadılar ayaklarımı? İskarpinleri hemen çıkarıyor ama içinde bir rahatlama olmuyor. Eskisi gibi olabilmemiz için herhangi bir umut görüyor musun Ömer? Hayır. Ama bu hayırın suçlusu yok. Seçilmiş, kararlaştırılmış bir hayır değil bu. Evet öyle. Ancak şimdi ilişkimizin yüzü değişti. Biliyorum, dostuz. Lokantadan döndük. Ruganlar ayağımda. Bir koltuğa oturmuş, bacak bacak üstüne atmış, üste kalan bacağımı rahat rahat sallayarak evet diyorum. Dostuz, her zaman. Ömer'in gözleri dolu dolu. Neyse ki bu tehlikeli an uzun sürmedi. Telefon çalıyor. Annem hasta. Hemen gitmeliyim. Hemen gidiyorum. Gece yollarda jandarmalara, polislere, nöbetçi erlere rastlamışlardı. Polislerden biri portakal soyuyordu. Portakal soyan polis o gece değil, başka bir sabah, başka karlı bir sabah. Ayakları şekil değiştirmiş, tırnakları basıyor. Ruganlardan hayır yok, botlar eski. Yine de tel bir fırçayla çabuk çabuk fırçalıyor botun antilopunu. Kış başı yeni bir bot almayı denedim denemesine. Hem rahat hem sevebileceğim bir çift bot. Evin bir aylık kirası. İnsan ayağından önce başını bir yere sokmak istemiştir hep. Yeniz, beni bekleyin. Birlikte olalım. Sisi yarıp gidelim. Aysel, aman cancağızım. Sandal hem alttan hem üstten su alıyor. Yeniz, sandalı değiştirelim. Elim hiç örselenmemiş, yumuşacık, güneşle yaldızlı yanağına koymuş. Sandalı değiştireceğiz. Hevesli hevesli kalkmış, şarkı türkü hazırlanmıştı. İşte ortalık yavaş yavaş açılıyor, karanlık yırtılıyor. Yıllar sonra ilk kez gençlerle olacağım. Beni aradılar. İzmir'de bir konferansa çağrıldım. İncelemelerim yeniden söz konusu ediliyor. Bütün gece kar yağdı. Kar bütün gece yağdı. Hala da yağıyordu. Henüz bütünüyle aydınlanmayan sabahın içinde savrulup duruyordu. Ağzında şarkılar, türkülerle hevesli hevesli hazırlanmasına karşın üstünde bir kırıklık, bacaklarında, sırtında ağrılar. Sabahın içinde savrularak yağan kar. Beton yığınları arasında ışıklı bir nokta gibi duran minik bahçenin kuru dallarında tutunamıyor. Orada durmuş, karın dışarı açılan camlı kapı önünde yığışıp yığışmayacağına bakıyordu. Bu havada hiçbir uçak kalkmaz. Keşke kalkmasa. İçinden geçen bu dilekten hemen utanmıştı. Ne demek keşke kalkmasa? Konferansa gitmek istemiyor musun? Bu çoktandır insanlara, özellikle gençlere bir şeyler söyleyebilmen için sana verilmiş ilk fırsat. Tavuk boğazlayan yüzü gazetelerde çıktığından beri bir sığınış gibi sürdürdüğü yeni incelemeleri olmasa, toplum insan bilimiyle uğraşıp durmuş bulunan kendi varlığından bile kuşkuya düşebilirdi. Nükleer çağın değerleri diye bir inceleme hiç yayınlanmamış gibi karşılanmıştı işte. Hemen hava yollarına telefon edip uçakların kalkış yapıp yapmayacağını öğrenmeliydi. Alıcıyı kaldırmış fakat hat bir türlü açık sinyali vermemişti. Beklerken kahvesini çabuk çabuk yudumluyor, o ara kafasından konferansında nükleer çağın değerleri üstüne söyleyeceklerini geçiriyordu. Apaçık ki 3. Büyük Savaş artık nükleer silahlar savaşı olacak ve bütün savaşların en kısası olacak. Bu insan türüne karşı en büyük topluluk kıyımın programlanması demek. Yanılma payı da bulunmayan bir programlama bu. Bir an bugün değer biçtiğimiz her şeye, evlerinize, arabalarınıza, sevdiklerinize, öfke duyduklarınıza, uğrunda çaba harcadığınız, ulaşmayı istediğiniz amaca, dünyaya, ülkeye bu açıdan bakın. Varoluşunuzun anlamını bu açıdan değerlendirin. O zaman önceden bildiğimiz, ayağımızı bastığımız bütün değerler birer değer olma niteliğinden sıyrılmaz mı? Aynı bağlamda savaş der demez ilk akla gelen kurumun, orduların varlık nedeni de ortadan kalkar. Bugün artık savunma anlamındaki değerleriyle bile orduların varlığını gerekli görmek, maddi ve manevi gücümüzün yarısı gibi büyük bir oranı bir hiçe yatırmak demektir. Bu yaşadığımız süre boyunca daha kötü beslenmemiz, daha kötü ısınmamız, daha kötü sağlık koşullarıyla yarı yaşar bir hale gelmemizdir. Bu hiç uğruna bizleri yok edecek güçlerin ekmeğindeki yağı kalınlaştırmak demektir. Çağımızda bizler silahlanmayı isteyerek değil, çağ dışı kaldığını çoktan görmemiz gereken bu silahlanmayı reddederek daha iyi korunabiliriz. Geleceğimizi de çok daha iyi koruyabiliriz. Ordular ülkelerini savunmak mı istiyor? Gerçekten bunu istiyorsa tank, tüfek, uçak, bomba anlamında bir silahlanmaya, üretime hiçbir katkısı bulunmayan kadrolar beslemeye karşı olmalıdır. Hayatımızı en basit anlamda, özgürce yaşayabilmemiz için nükleer çağ insanının üstünde durabileceği yeni değerlerden biri bu anlayış olmalı. Zaman daralıyor. Telefon hattı bir türlü açılmıyor. Sinirli, sabırsız. Direkt uçağı kaçırmak istemiyorum. Kendinden yeniden hoşnut kalmıştı. Bu sabah ana yola dek yayan yürümeyi bir yana koymalı. Oradan ötede dolmuştan, minibüsten, otobüsten caymalı. Uçağı ille yakalamak istiyorsa bir taksiye binmeli. Kendisine pek sık bağışlayamadığı bu lüksü bu sabah zorunlu olarak bağışlamalı. Neyse, hat açıldı ama yanıt yok. Çorabının üstüne bir çorap daha geçirmişti. Bu kez de botlarının ayağını sıkabileceğinden kuşkuya düştü. Şimdi uçakta da şişecekler kesin. Ayakkabı ayağı sıkarsa kafayı da sıkar. Konuşmam iyi olmaz. Fakat bu soketleri giymezsem ayaklarım ıslanır, konferansta sesimi soluğumu ayarlamam güçleşebilir. Yeniden uçağın kalkmamasını dilemişti. Sanki bu kez salt bu umutla alanı yeniden aradı. Nasılsa biri çıktı, sesi pek huysuzdu. İzmir uçağının kalkıp kalkmayacağını henüz bilmiyorlarmış. Gelin burada bekleyin demişti huysuz sesli kız. Telefonlu taksiden de yanıt veren yoktu. En iyisi hemen çıkmak. Dört beton yapı arasına sıkışmış briket villanın kadını korkuluksuz, beton terasında kömür kovasına kömür dolduruyordu. Daha önce iri linyit parçalarını bir baltacıkla kırıyor, tak tak sesleri o erken saatte uçuşan karlar arasında köşe bucak bütün mahalleyi dolaşıp herkesi bir ayağa kaldırıyordu. Her zaman ağır omuz çantasına, hafifçe dönen başına karşın kayıp düşmemeye aşırı çaba harcaya harcaya ana yola sağ salim çıkmayı başardı. İki hafta önce belediyenin açtığı geniş çukur hala kapatılmış değil. Çukurun üstüne biri eğreti bir tahta uzatmış, kar da örtünce daha kötü. İnsan gözü her an yanılabilir, her an çukura düşebilir. Serin hava kendisini usul usul diriltiyordu. Bütünüyle kentin sabah hayatı içindeydi işte. Ama bu aynı zamanda bir savaşın içinde olmak demek. Hem de en ilkelinden, göğüs göğüse bir savaşın içinde. Nükleer çağın yeni değerleri üstüne söyleyebilecekleri dinleyenlere çok uzak gelmeyecek miydi? İnandırıcı olabilecek miydi? Şimdi daha somut örneklerden söz açalım. Günlük yaşamımıza bakalım.